Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 3 Mehr 1401, Hicri Kameri 28 Safer 1444, Miladi 25 Eylül 2022 Pazar. Ayrıca İslam Peygamberinin vefatı ve İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam peygamberinin vefatı yıl dönümü özel programı, Kutsal Savunma Haftası adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda vaktimiz kalırsa haber özetlerini tekrarlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş, Tahran Radyosu'ndan sabah haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Çin ve Rusya ile daha yakın ilişkilerin Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağını söyledi. İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, Komela teröristlerin karargahlarına saldırıları sürdüğünü bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, işgal sorunu Filistin'de referandumla çözülebilir dedi. İran'ın doğalgaz ihracatında %19 artış yaşandı. Türkiye'nin Rus jetleri satın alma ihtimali giderek güçleniyor. Filistinli gruplar Mescid-i Aksa'da bir araya gelme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki ateşkesi mümkün olduğu kadar uzatma önerisi gündemde. Şimdi haberler. İslami İran halkı bugün Resulullah Efendimizin vefatı ve İmam Hasan'ın şehadeti nedeniyle matemde. Bugün Hicri Kameri 28 Safer 1444 İslam Peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rıhleti ve muhterem torunu İmam Hasan'ın şehadetinin yıl dönümüdür. Resulullah'ın rihletinden önce 11 yıl boyunca Medine kentinde nebevi şeriatın temelleri ve hükümlerini en iyi yöntemler ve aynı zamanda metin ve güçlü bir şekilde yaymaya çalışırken, hak dininin marifini yaymaya ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmeye çalıştı. 30 yıl boyunca Emir el-Mü'minin Hazreti Ali ile birlikte çalışan Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi, İmam Hasan Aleyhisselam ise 28 Safer 50 yılında 47 yaşındayken Muaviye'nin emriyle eşi tarafından zehirlenerek şehit oldu. İran halkı Resulullah'ın rihleti ve İmam Hasan'ın şehadeti gecesinde dini mekanlar ve özellikle İmam Rıza Aleyhisselam ve kız kardeşi Hazreti Masume'nin türbesinde bir araya gelerek yas merasimi düzenlediler. İran Cumhurbaşkanı reisi Tahran'ın Pekin ve Moskova ile daha yakın bağlarının baskıcı Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. New York'ta düzenlenen 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum kulisinde Çin televizyon kanalı CGTN ile yaptığı röportajda İran Cumhurbaşkanı reisi şöyle dedi. İran ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler bugün Amerikalılar tarafından uygulanan bu yaptırımların birçoğunu kesinlikle etkisiz hale getirebilir. Reisi İran İslam Cumhuriyeti Çin ve Rusya ile yaptırım altında olabilecek diğer ülkeler arasında ilişkiler Amerikan yaptırımlarının etkisiz hale getirmesine büyük yardımı olabilir dedi. İran Cumhurbaşkanı Amerika'nın zorba ve kanunsuz yaptırımlarına rağmen İran'ın kaydettiği ilerlemeyi hatırlatarak İran'a bugüne kadar uygulanan yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nde büyük ilerleme kaydedildi dedi. Çin televizyon kanalının internet sitesine göre İran Cumhurbaşkanı yeni bir dünya düzene kurulması gerektiğine dair arzusunu açıkladı ve dünyanın her yerindeki insanların geçmişe, tahakküm çağına, tek taraflılığa dair iyi hatıraları olmadığını söyledi. Yeni dönemin çok tanıklık çağı olduğunu belirten, çok taraflılık çağı olduğunu belirten reisi şöyle dedi. İran, Çin, Rusya ve Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Örgütü ve Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO içindeki diğer üyeler işbirliğinin genişletilmesiyle tek taraflılığın ortadan kaldırmasına yol açacak güçler oluşturacaktır. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, bugün tüm düşmanlar birleşmiş durumda ancak İran İslam İnkılabı hak cephesindedir, dedi. İran Meclis Başkanı Galibov, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle fedakar kurum ve kuruluşların üyeleriyle yaptığı toplantıda şöyle dedi. Bugün ülkenin silahlı kuvvetleri dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında yer alıyorsa ve düşmanların askeri gücünün caydırıcılığı devre dışı bırakılmışsa bu bugünkü ülkemizin temellerini oluşturan aynı inanç ve kutsal savunma kültüründen kaynaklanmaktadır. Galibov ayrıca şöyle dedi. Bugün devrimin tüm düşmanları tüm farklılıklarıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşmak için birleştiler. Bu devrimin halk cephesinde durmasından ve emperyalist ve siyonist rejimin hegemonyasına karşı çıkmasındandır. Elbette bağımsızlığın bedelleri vardır. İran Meclis Başkanı ayrıca şöyle dedi. Son 20 yılda İran gibi bir ülke her konuda bu tür yaptırımlarla karşılaşsaydı temelleri tehlikeye girer ve dağılırdı. Ancak bugünkü konumu fedakarlık, şehitlik, ilahi geleneklere inanç, tevekkül kültürünün büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Ehl-i Beyt inancı İran İslam Cumhuriyeti'ni ilerleten en önemli unsurdur. İran İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri kendilerine bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Üssü birimlerinin İran'da dünya emperyalizmiyle işbirliği içinde bulunan Irak'ın Kürdistan bölgesinde İran İslam Nizamı karşıtı grupların mevzilerini yok etmek için operasyona başladığını duyurdu. Terör örgütleri Komela ve demokratlara bağlı teröristlerin İran'da kaos çıkarmak için çok sayıda silahla beraber İran'ın sınır şehirlerine ulaşmasının ardından İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'na bağlı kara kuvvetleri bu grupların Irak-Kürdistan'daki karargahlarına saldırdı. Irak'ın Kürdistan bölgesinde yuvalanmış küresel emperyalizmle bağlantılı terörist ve devrim karşıtı grupların ajanlarının son günlerde İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını aşmak ve İran'ın bazı sınır üslerine saldırmak amacıyla girişimlerinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı güçleri bildiri yayınladı. Bildirde şu cümlelere yer verildi. İstikrarlı sınır güvenliğini sağlamak ve saldırgan cani teröristleri cezalandırmak ve Irak-Kürdistan bölgesi yetkililerini uluslararası düzenlemelerden ve yasal görevlerine sorumlu tutmak için devrim muhafızlarının teröristlere karşı operasyonları devam edecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, Irak-Kürdistan bölgesi halkı ve yerel sakinlerinin bölgedeki İran karşıtı terör gruplarının karargah ve merkezlerine yaklaşmamalarını ve teröristlerin mevzilerinden uzak durmalarını istedi. Burası Tarhan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Batı Asya'da işgal ve uzun süredir devam eden çatışma sorunu, İran'ın demokratik açılımının hayata geçirilmesi ve Filistin'de ulusal referandum yapılmasıyla ve Filistin'in gerçek sakinlerinin istedikleri hükümeti belirleyebilmeleriyle çözülür dedi. İRNA ajansına göre Hüseyin Emir Abdullayan dün Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu oturumu kulisinde Bağlantısız Hareketi Dışişleri Bakanlarının Filistin için yaptıkları toplantıda şöyle dedi. Ne yazık ki uluslararası toplumun sessizliğinin ve insan hakları örgütlerinin pasifliğinin gölgesinde tüm Filistin halkı çok zor koşullarla karşı karşıya. Ve Filistin halkı, ırkçı İsrail rejiminin her zamankinden daha fazla insanlık dışı ve dayanılmaz işgal, kuşatma, saldırganlık, yayılmacılık ve acımasız politika koşullarını yaşamaktadır. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Siyonist apartheid rejiminin gölgesinde Filistin halkının yaşam hakkı, susma hakkı ve çalışma hakkı dahil olmak üzere temel haklarının ihlal edildiği vakaları ve yeni bir yerleşim dalgaları, zorunlu göç, mülk ve arazilere el konulması, bahçelerin ve tarım arazilerinin tahribi, Filistinli genç ve çocukların tutuklulukları her geçen gün artıyor. Emir Abdullayan, İsrail'in işgalci rejiminin uluslararası kamuoyunda her zamankinden daha fazla suç ve ırkçı rejim olarak bilindiğini belirterek, son yıllarda önemli uluslararası insan hakları örgütleri tarafından İsrail'in insan haklarına yönelik büyük bir kınama dalgası yaşandı ve bu örgütlerin çoğu apartheid örneği olarak Siyonist rejim İsrail'i ilan etti dedi. İran Dışişleri Bakanı Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede İran'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerdeki girişimlerini sıraladı ve Tahran'ın kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu söyledi. İRNA ajansına göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturum kulisinde Hollanda Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri mümkün olduğunca geliştirmek ve genişletmek için özellikle bilgiye dayalı bir şirketlerin tarım, limanlar ve turizm alanlarında artan bir hareketliliğe sahip olmasının beklendiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Afgan mülteciler konusundaki tutumunu ve kış mevsimi arifesinde onlara daha fazla insani yardım tahsis edilmesinin gerekliliğini açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı da ikili ilişkileri güçlendirmek ve mevcut kısıtlamaların aşılması için Viyana müzakerelerinde bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi. Ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed ile bir görüşme yaptı. Görüşmede taraflar iki ülke arasında işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı görüşmelerin devamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile de bir görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika'nın iletişim alanındaki bazı yaptırımlara ilişkin eylemine tepki göstererek İran'ın egemenliğini ihlal etme çabaları cevapsız kalmayacak dedi. İRNA ajansına göre Nasır Kenani, Amerikan hükümetinin iletişim alanındaki bazı yaptırımlara ilişkin eylemine tepki olarak dün gece Twitter'da şunları yazdı. Amerika her zaman İran'ın güvenliğini ve istikrarını zayıflatmaya çalıştı ve elbette başarısız oldu. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Amerika çeşitli iletişim yaptırımlarının ağırlığını azaltarak ve aynı zamanda maksimum baskıyı sürdürerek ikiyüzlü bir şekilde İran'a karşı hedeflerini takip ediyor. İran Petrol Bakanlığı'nın doğal gaz işleri yardımcısı İran'ın gaz ihracatında %19'luk bir artış olduğunu açıkladı. Mecit Çegeni, İran'ın gaz ihracatının doğru planlamayla son 5 ayda %19 arttığını açıkladı. Şana'nın verdiği habere göre İran Ulusal Gaz Şirketi CEO'su Çegeni konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'da Hicri Şemsi takvime göre bu yılın ilk 5 ayında bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre %19 artarak günde ortalama 70 milyon metreküp'e yükseldi. Çegeni, Irak'a gaz ihracatının da geçen yıla oranla %20 arttığını belirtirken aynı zamanda Türkiye'ye gaz ihracatında da önemli artış olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Amerika'nın Lübnan halkına yönelik düşmanca siyasetlerine dikkat çekerek, İran Lübnan'a yardıma koşarken Amerikan hükümetinin bu ülkeyi kuşatmaya ve cezalandırmaya devam ettiğini vurguladı. El-Neşr sitesine göre Şeyh Naim Kasım bir konuşmasında şöyle dedi. İran 5 ay içinde Lübnan'a 600 bin ton yakıt gönderme sözünü yerine getirecek ve şimdi Lübnan hükümetinin bunu uygulamak için alması gereken bazı girişimler var. Şeyh Naim Kasım, Amerikalılar sözlerini tutmuyor ve inandırıcılığı yok, ancak Siyonist rejime hizmet etmek için Lübnan'ı kuşatmaya ve cezalandırmaya devam ediyor ama Amerika'ya asla teslim olmayacağız dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı şöyle dedi. Bir yıl ve birkaç ay önce İran'dan gelen yakıtın ardından Amerika, Mısır ve Ürdün üzerinden Lübnan'a elektrik tedarikini kolaylaştırma sözü verdi. Ancak yalan söylemekle kalmadı. Aynı zamanda Mısır ve Ürdün'ün Lübnan'a elektrik vermesini engellemek için baskı ve yaptırımların yanı sıra Lübnan halkı arasında anlaşmazlık yaratma çabasının bir parçası olarak hareket etmeye çalıştı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı konuşmasının sonunda Amerika'nın takipçilerinin sadece ırkçı İsrail'e ve çıkarlarını önemseyen bu ülkenin gerçeğini bilmesini umduğunu dile getirdi. Bazı haberler Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesinde Türkiye İçişleri Bakanı'nın kabine değişikliği bahanesiyle görevden alınma ihtimaline işaret ediyor. Türkiye'de mafya liderlerinden Sedat Peker'in tartışmalı ifşaatı ve Cumhurbaşkanı damada dahil olmak üzere bu ülkenin bazı sorumlu yetkililerine yönelik suçlamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'nı değiştirme fikrinde olduğu düşünülüyor. Süleyman Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı'na yakın kişilerden biri olarak kabul ediliyor ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri iktidardaki AK Parti'de bazı isimleri seçimlerden önce görevden almayı gündeme getirdi. Türkiye'nin Haziran 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan kısa bir zaman kalırken ülke enflasyon oranında %80'lik bir artış dahil olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'de üst düzey bir savunma yetkilisine göre Amerikan yapımı F-16 satın alma planları gerçekleşmezse Rusya'dan Su-35 savaş uçağı masada yer alıyor. Türkiye'nin üst düzey savunma teşkilatı başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Amerika'dan F-16 uçağı satın alamaması durumunda Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın almayı düşünmeye hazır olacağını söyledi. Eğer F-16 olmayacaksa Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söyleyeceğiz. Su-35 dahil tüm alternatifler masaya yatırılıyor dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, dün CNN Türkiye verdiğimizde yüksek manevra kabiliyetine sahip süpersonik bir jet olan Su-35 havadaki hedeflerin yanı sıra hava savunma siteleri gibi deniz ve kara hedeflerinde yok etme yeteneğine sahiptir dedi. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden, Haziran ayında jetlerin Türkiye'ye satılmasını tamamen desteklemişti. Ama Amerika'da yaşanan gelişmeler Amerika'nın Türkiye'ye F-16'ları satmaktan vazgeçtiği yönünde. Kuzey Irak'ta bir Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarında yasa dışı saldırılar devam ederken aynı zamanda bu bölgelerde kayıp vermesi de devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülmekte olan Pençe Kilit Harekatı'nda Malatyalı Piyade Komando Üsleme Serkan Erkuş hayatını kaybetti. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden 4'ü çocuk, 6'sı denize boğularak hayatını kaybetti. 15'i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Yahudi bayram günleri arifesinde Filistinli gruplar Filistin halkını bu hafta pazartesi ve salı günleri Mescid-i Aksa'ya gitmeye çağırdı. Mescid-i Aksa, Siyonist rejim ordusunun desteğiyle toplu halde bu camiye giren Siyonist yerleşimcilerin hemen hemen her gün büyük bir saldırısına tanık oluyor. Bu arada Filistin İslam Direnişi Hareketi Hamas liderlerine Sami Ebu Zuhri işgal rejiminin Kudüs kentine ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimlerinin Yahudi bayram günlerinde zirveye çıkmasının beklendiğine dikkat çekti. Hamas hareketi Nablus'ta genç bir Filistinli'nin Siyonist rejimin askerleri tarafından şehit edilmesine tepki olarak bu rejimin saldırganlarının Filistinlerin öfkesini arttırdığı konusunda uyardı. Irak'ta koordinasyon çerçevesi olarak bilinen Şii Koordinasyon Komitesi'nin bir üyesi, siyasi gruplar arasında Irak parlamentosunun bu hafta toplanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Yemen İşleri Özel Temsilcisi örgütün Yemen'de ateşkesi mümkün olan en uzun süre uzatmayı teklif ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna kuvvetlerinin bu santrale yönelik bombardımanından sonra Zaporijya nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı. Ve son haberimiz. Güney Kore, Kuzey Kore'nin deniz altından balistik füze fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını duyurdu. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Filistinler Kudüs'te eğitim sisteminin Yahudileştirmesini protesto etti çerçevesinde. İşgal altındaki Kudüs'teki Filistin okulları Siyonist rejimin eğitim siyasetlerine ve Filistin okullarının eğitim sisteminin Yahudileştirilmesine karşı ülke çapında bir grevi gündeme aldı. Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere karşı en önemli stratejilerinden biri onları kimliksizleştirme çabalarıdır. Bu strateji Filistinlerin evlerinin yıkılması ve müsaade edilmesi, yerleşim yerlerinin inşası, coğrafyanın işgal edilmesinin devam etmesi ve Filistinlerin dini kimliğinin değiştirilmesi gibi eylemlerle yürütülmektedir. Son yıllarda Amerikalıların desteğiyle Kudüs'ü başkent ilan eden Siyonist rejim, şimdi de işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlerin kitaplarına bu konuyu dahil etmeye ve Kudüs'ü kendi başkenti olarak tanıtmaya çalışıyor. Siyonistler yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan ders kitaplarından biri olan Arapça bir kitapta tarihin gerçekleriyle tamamen çelişen ve işgal altındaki Filistin topraklarının Yahudileşirmesi anlayışının doğrultusunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti ve en büyük şehri olarak zikretmişlerdir. Ayrıca Siyonist rejim Filistinlerin kitaplarında Filistinlerin tarihi ve mezhebi bilgilerini ortadan kaldırarak Yahudi törenlerinin tanıtımını gündemine almıştır. Siyonistler hamursuz bayramı ve cumartesi gününü kutsallaştırma gibi Yahudi törenlerini Filistinlerin kitaplarında yaygınlaştırmış, İslami, Arap ve Hristiyan tarihi eserlerini müsaade etmişler. Aynı zamanda işgalci rejim yetkilileri bu okullarda Filistin bayrağını yükseltmek veya Filistin milli marşlarını öğretmek gibi herhangi bir ulusal programın düzenlenmesini yasakladı. Siyonistlerin bu eylemdeki temel amacı Filistinleri kimliksizleştirmek ve Filistin okullarındaki eğitim sistemini Yahudileştirmektir ve bunlar bu rejimin toprak işgalci siyasetinin doğrusundadır. Başka bir deyişle Kudüs işgalci rejimi işgalcilik çerçevesinde kimlik değiştirme eylemini gerçekleştirmesinin yanı sıra bunu Filistin ders kitaplarına dahil ederek kültürel olarak da içselleştirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda Kudüs'teki Filistinli siyasi hareketler ve gruplar bir bildiri yayınlayarak Siyonist rejimin bu rejimin kitaplarını ve öğretim yöntemlerini dayatma ve Filistin okullarındaki öğretim modellerini kabul etmeme konusundaki yanlış ve gayrimeşru eğitim siyasetlerine itiraz etti ve ülke çapında greve başlayacaklarını vurguladılar. Filistin Öğretmenler Genel Birliği de grevde Kudüs okullarıyla tam dayanışma içinde olduğunu ilan etti ve öğrenciler, öğretmenler, memurlar, okulların ve öğretim idarelerinin diğer çalışanlarının öğretim tamamlayıcı içeriğine itiraz olarak okullarda hazır bulunmayacaklarını belirtti. Daha önce Kudüs İbrahimi Fakültesi Öğrenci İşleri Komitesi, Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'teki devlet ve özel okullarının programlarına saldırması konusunda uyarıda bulunarak şöyle demişti. Bu okullar sapkın öğretim yöntemlerinin uygulanması için işgalci rejimin zalim kararlarına maruz kalmıştır. Bu protestolarla yüzleşmek ve kendi eğitim siyasetlerini dayatmak için Siyonist rejim İsrail, Filistinli öğretmenler ve müdürlere derslere katılmayı ve öğretim modellerine uymayı reddetmeleri halinde okullarının bütçesini manipüle edeceğini söyleyerek tehditte bulundu. Ayrıca işgalci rejim yetkilileri Kudüs İbrahimi Fakültesini önerilen öğretim yöntemini kullanmamaları halinde ruhsatı onlardan alıp fakültelerini kapatacaklarını söyleyerek tehdit etmişti. Siyonist rejimin Maarif adlı bakanlığı da son zamanlarda Kudüs okullarına talimatlarını uygulaması için baskı yapmış ve bunu mali destek almak için şart haline getirmiştir. Siyonist rejimin bu yaklaşımı bu sefer eğitim saldırısı şeklinde Filistinlerle yüzleşmede yeni bir turu gündeme aldığını göstermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın sınırlarının değiştirmesine Amerika'nın karşı çıkması üzerinde bir analiz etrafında. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan ziyareti sırasında ülkesinin Ermenistan sınırlarının değiştirilmesine karşı olduğunu açıkladı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yeni sınır çatışmaları 13 Eylül Salı günü başlamıştı ve her iki taraf birbirini şiddete başlatmakla suçladı. Erivan bu savaşta 135 askerini kaybettiğini, Bakü ise 79 askerini kaybettiğini açıkladı. Bu sınır çatışmaları iki gün sonra her iki tarafında ateşkes ilan etmesini durdu. Şimdi siyasi süreç başlamış ama iki ülke arasında gerilim bitmemiştir. Bu durum Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Erivan'a giderek Amerika'nın Ermenistan sınırlarının değiştirmesine karşı olduğunu duyurmuştur. Amerika'nın bu tutum duyurusu, Amerika'nın Kafkasya bölgesinin iç işlerine karışması konusunun öne çıktığı bir sırada onlarca yıllık bir gecikmeyle yapılıyor. Halbuki Rusya bu dosyada şimdiye kadar yapıcı bir rol oynamıştır ve Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 2020 savaşı Rusya'nın ara buluculuğuyla sona ermişti. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Karabağ krizinde İran, Ermenistan ve İran arasındaki sınırların değişilmesine karşı çıkmış, siyasi çözümlere ve tarafların askeri çatışmadan kaçınmasına vurgu yapmıştır. Bu konuda İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı görüşmede şöyle demişti. İran, bölgenin siyasi coğrafyasında herhangi bir değişikliği kabul etmiyor. Bölge ülkelerinin sınırlarının değiştirilmesine karşı çıkmak İran'ın temel siyasetlerindendir. Bu ilkeli siyaset, bölgedeki çeşitli siyasi ve güvenlik krizleri arasında öne çıkarılmakta ve gündeme getirilmektedir. Ve bu politikanın amacı gerilimin tırmanmasını önlemek ve bölgede istikrar ve huzuru korumaktır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da İran'ın rolü hakkında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki gerilimlerin ve krizlerin çözümünde her zaman yapıcı ve etkin bir rol oynamıştır. Ermenistan sınırlarının değiştirilmesi konusunu gündeme getirmesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Bölgesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını birbirine bağlamak için Ermenistan toprakları içinde bir koridor devretme çabasına ve isteğine dayanıyor ve Bakü'nün ana destekçisi Türkiye'nin tam desteğiyle karşılaşmıştır. Bakü'nün Zengezur dediği bu koridor uygulanması halinde Ermenistan'ın sınırlarını değiştirecek ve aynı zamanda Bakü'den Erivan'a karşı bir baskı kaldırıcı görevi görecektir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mer 1401, Hicri Kameri 28 Safer 1444 ve Miladi 25 Eylül 2022 Pazar. 1433 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 11 yılında İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 63 yaşında dünyaya mübarek gözlerini kapattı. Hazreti Muhammed hicretten 52 yıl önce kutsal Mekke kentinde dünyaya geldiler. Hazreti Muhammed gençken sahip olduğu sadakat ve dürüstlüğünden dolayı emanettar lakabını aldı. Hazreti Muhammed 40 yaşındayken halkı tek yaradan Allah'a ve adalete ve kardeşliğe davet etmek için Allah'ın emriyle nübüvvetin en yüksek makamına mebus oldular. Resulullah Efendimiz İslam'ı mükemmel ve kalıcı bir din olarak dünyaya sundular. İşte o tarihten yüzyıllar geçiyor. Ancak İslam dini hala canlılığını koruyor ve 1 milyardan fazla insan bu semavi dini benimsiyor. Biz de bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. 1394 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 50 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehlibeyt İmamlar Halkası'nın ikincisi İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam şehit edildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın oğlu olan İmam Hasan aleyhisselam hicretin 3. yılında Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Hasan aleyhisselam 7 yaşına kadar İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yetişti ve bu ortamda İslami marifi öğrendi. İmam Hasan aleyhisselam 37 yaşındayken değerli babası Hazreti Ali aleyhisselam şehit düştü ve İslam toplumunun hidayeti ve Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, ahkamı ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyerinin yayılması sorumluluğunu üstlendi. Müslümanlar İmam Ali aleyhisselamın şehadetinden sonra İmam Hasan'a biat ettiler. İmam Hasan aleyhisselam hilafete ulaştıktan sonra Muaviye bin Ebu Süfyan'ın muhalefetiyle karşılaştı. Emeviler İmam Hasan aleyhisselamın yarenlerini imamdan uzaklaştırdılar. İslam dininin temellerini tehlikede gören İmam Hasan aleyhisselam, Müslümanların yararına Muaviye ile barışı kabul etti. Ancak İmam Hasan aleyhisselamın halk arasındaki nüfuzunun artmasına tanık olan Muaviye, sonunda imamı zehirleterek şehit etti. Yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 1420'de İranlı önde gelen alim Ayetullah Muhammed Taki Sutude vefat etti. Hicri Kameri 1340'ta Erak'ta dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Sutude ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Kum kentine gitti. Ayetullah Hansari ve Ayetullah Golpaygani gibi alimlerden dersler alan Ayetullah Muhammed Taki Sutude 1419'da Kum İlmiye Havzası'nda örnek hoca olarak seçildi. ...88 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Mer 1313'te önde gelen fakih Ayetullah Mirza Ebul Kasım Kebir Kumi vefat etti. Hicri Şemsi 1262'de dünyaya gelen Kumi, İslami bilimlerin başlangıç derslerini Kum kentinde Mirza Halil Tahrani Necefi, Necef'teki Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Tahran'daki Ayetullah Muhammed Hasan Aştiyani gibi alimlerden aldı. Rahmetli İmam Hümeyni, Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani, Ahund Molla Ali Hemedani, Seyyid Mustafa Safai Hansari ve onlarca fazıl alim Ebul Kasım Kumi'nin öğrencileri sayılırdı. Ayetullah Kumi Hicri Şemsi 3 Mer 1313'te 73 yaşında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyor. İnancıma göre bir devir kapanıyor.
Yeni Asya.
Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu.
Cumhuriyet.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına peş peşe yanıtlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 100, 23 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şimdi konut diye ifade edilen mesken, İlmihal kitaplarında havaici asliye olarak sıralanan temel ihtiyaçlardan biri. Başını sokabilecek bir evi olmak önemli ama Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla bu hususta çok büyük bir sıkıntı ve kriz yaşanıyor. Satılık ev fiyatları ve kiralar görülmemiş rakamlara çıktı, inşaat maliyetleri katlandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomik krizin giderek daha da derinleştiğini gösteren bu gelişme, genel ekonomik durumdaki olumsuzluklara, kur ve enflasyondaki tırmanışa ilaveten, artan talebe karşı arzın yetersiz kalmasıyla da izah ediliyor. TOKİ eliyle toplu konut inşaatları AKP'nin 20 sene önce başlayan iktidar sürecinde etkili faktörlerden biri iken gelinen noktada TOKİ yine var olmasına rağmen böylesine kronik bir mesken sıkıntısının patlak vermiş olması kaderin ibretli cilvelerinden biri olsa gerek. İktidarın en iddialı olduğu konulardan birinde bu halin yaşanması gerçekten ilginç. Bunda bilhassa tek adam rejimine geçirdikten sonra artıp yoğunlaştığı ve TOKİ ihalelerine de sirayet ettiği iddia edilen yolsuzluk furyasının etkisi özellikle sorgulanmalı. AKP dönemindeki büyümenin tüketimle birlikte iki ayağından biri olan inşaatta artık yolun sonuna gelindiği yönünde hayli zamandır yapılan yorumlar işin diğer boyutu. İktidarın ekonomi politikaları işsizler dışında büyük çoğunluğun ömür boyu çalışsa bile maaşıyla ev sahibi olamayacağı bir Türkiye tablosunu ortaya çıkardı. Gündemdeki sosyal konut kampanyası ise öngörülen şartlarıyla dar gelirlilere faydası olmayacağı ve projelerin yine müteahhitlere yarayacağı gerekçeleriyle eleştiriliyor. Anormal pahalılık ortamında fiyat zamlarına yetişemeyen düşük ve yetersiz maaşlarıyla zaten ay sonunu getirmekte fena halde zorlanan insanların gerek istenilen peşinatı gerekse asgarisinden de olsa taksitleri ödemelerinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Ve asıl yapılması gerekenin piyasaların tamamen bozulan dengesini düzeltecek doğru adımları atmak, enflasyonu kontrol altına almak, girdi maliyetlerindeki ithalat kaynaklı yükselişi durdurmak, büyüyen bütçe açığını azaltmak ve kapatmak olduğu belirtiliyor.
İskender Öksüz 23 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde "Seçim ikinci tura kalırsa azınlık zorbalığı" başlıklı yazısına yer veriyor. Demokrasi çoğunluğun tercihinin gerçekleşmesidir fakat azınlık ezilmeden yok, azınlık susturulursa, ezilirse, çoğunluk iktidarda olsa bu artık demokrasi değildir. Çoğunluğun zorbalığıdır. Çoğunluk zorbalığını anayasalar ve hukukun hakimiyeti önler. Bu yüzdendir ki tek başına demokrasi yerine anayasal demokrasi deyimi kullanılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Demokrasilerin düştüğü tek tuzak çoğunluk zorbalığı değil, demokraside azınlığın zorbalığı da mümkün. Bakınız nasıl? Çoğunluğu oluşturan iki büyük parti çekişiyor. İkisinin de oy tabanı %50'ye yakın ancak %50 değil. Diyelim biri %47, öbürü %48 oy alacak. Bir de küçük parti var. Onun da oyu %5. Kim bakar %5'e koskoca partiler varken diyeceksiniz ama diyemiyorsunuz. Çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki fark
O %5'ten az. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? 48 ile 47 azınlıklık 5'in ağzına bakıyor. O ne derse eyvallah diyor ve onu yapmaya çalışıyor. Azınlığın tek yapması gereken uzlaşmamamak ve inat etmek. 1980 öncesi günlerde Erbay'ın Milli Selamet Partisi bu konumdaydı. İktidarın anahtarı konumunda. Anahtar güzel bir benzetme. Çünkü anahtar kilitten küçüktür. Kapıdan çok çok küçüktür. Evin hacmi yanında sözü bile edilemez. Ama gel gelelim anahtar olmadan eve girilmez. Milli Selamet Partisi de bunun bilincindeydi herhalde. Çünkü amblemi anahtardı. Bu hale siyaset biliminde azınlık zorbalığı deniyor. Anlattığım üç partili hikaye işin basitleştirilmiş hali. 1980 öncesinde yarış üç partili değildi. Bugün de değil. Fakat iki büyük parti yerine iki büyük koalisyon olması da azınlık zorbalığı şartlarını doğuruyor. Bu şartlarda büyük partiler ne yapıyor? Hemen ne istediler de vermedik moduna giriyorlar. Bakıyorsunuz bir gün biri Öcalan'ın kardeşini televizyona çıkartmış. Onun vasıtasıyla oy toplamaya çalışıyor. Başka biri de geniş cephe stratejisi ile arenada kim var kim yok hepsiyle helalleşmeye kalkıyor. Hani ateistler bir parti kurup anketlerde %5 civarında çıksalar ki çıkabilirler. Bizim muhafazakar partiler hafif hafif ateistleri de okşamaya başlarlar. Hiç olmazsa gizli gizli ne isterseniz verelim elçileri gönderirler. Azınlık zorbalığı muhakkak ki demokrasinin özünü yaralayan bir hal. Niçin diye sormaya gerek yok. Demokrasi çoğunluğun tercihine saygı göstermektir. Bu durum tersine azınlığın dediğinin olmasını gerektiriyor. Evet, azınlık ezilmemeli, konuşabilmeli. Fakat günün sonunda çoğunluğun tercihi gerçekleşmeli, değil mi?
Tahran Radyosu.
Ali Sirmen 23 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Hangi ittifak mı? Nasıl bir ittifak mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Semerkant toplantısı ve izleyen günlerde basınımızda çıkan yazılar bugünlerde yoğun bir Şanghay İşbirliği Örgütü tartışmasının başlayacağını gösteriyor. Yine bir Şanghay İşbirliği örgütçüler, NATO'cular, kamplaşmasının oluşması ve karşılıklı suçlamaların alıp başlarına gitmeleri kimseyi şaşırtmamalı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 Eylül günkü köşemde bu konuya yer verdikten sonra olası yanlış anlamaları daha baştan gidermek için bu yazıyı kaleme almayı zorunlu gördüm. 21. yüzyılda dünyanın merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kayması üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ortaya çıkması, NATO-Şanghay İşbirliği Örgütü tartışmasının başlamasını da kaçınılmaz kılmıştır. Tartışmanın sağlıklı olabilmesi her şeyden önce sorunun doğru ortaya konulmasına bağlıdır. Sorunun doğrusu ise hangi ittifak değil nasıl bir ittifak olmalıdır? Yani soruyu acaba NATO'dan çıkıp da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne mi girseme dönüştürmek, hele hele NATO'da istediğimizi vermediklerine göre biz de gidip Şanghay İşbirliği Örgütü'ne başvuralıma çevirmek anlamsızdır. Buna karşılık ne tür bir ittifak Cumhuriyet'in temel ilkelerine, Türkiye'nin çıkarlarına, dünyaya bakışına ve dünya üzerindeki yerini tanımlamasına en uygun olanıdır sorusuna vereceğimiz yanıt bizi daha sağlıklı sonuca taşıyacaktır. Burada böyle bir sorunun sorulmasının kaçınılmaz olup olmadığı sorusuyla karşılaşırız ki bunun yanıtı da evettir. Dünyanın merkezinin Pasifik'e kaydığı bir dönemde hala Atlantik hegemonyasını sürdürmek için direnen, çağı geçmiş bir ittifakın içinde bugüne karşı dünde kalmayı savunmanın bir anlamı yoktur. Dünyanın büyük ölçüde değişen koşulları, Türkiye'nin de bu yeni dünyadaki yerini yeniden değerlendirmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bilmek gerekir ki her seçimin kendinden gelecek kazanımları ve sakıncaları olacaktır ve yine bilmek gerekir ki hangi ittifakta saf tutacağınız kadar ittifak içinde nasıl bir yer tutacağınız, ne gibi bir rol üstleneceğiniz de üyeliğinizi hangi koşullarda sürdüreceğiniz de önemlidir. İşte bu yüzdendir ki Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü'nü ve ona karşı tavrını dikkatlice değerlendirmek zorundadır. Yüzeysel sloganların ve klişelerin aldatıcı dünyasında gezinerek başarılabilecek bir iş değildir bu. Pembe hayallerin, ön yargıların, saplantıların etkisine mesafeli kalınmadığı takdirde büyük yanılgılara düşmek ve onların acı bedellerini ödemek zorunda kalmak kaçınılmaz olacaktır. Nitekim bu ittifakı ve NATO konusunda bu tuzağa düşülmüştür. NATO'da Sovyetlere karşı güvence aramış olan Türkiye ayrıca propagandalara kapılarak örgütün bir özgürlükçüler kulübü olduğu aldatmacasına kanmış ve onunla işbirliğinin demokrasi getireceği yanılgısına düşmüştür.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'ya kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İki alemin sönmeyen nuru Hazreti Muhammed.
Değerli dinleyiciler, beşeriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük insanı ve son ilahi dinin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bugün tarihin emsalsiz şahsiyeti ve insanların hayatının yönünü değiştiren ve onlara yeni saadet sunan son ilahi dini armağan eden İslam peygamberinin vefat yıl dönümüdür. İmam Ali aleyhisselam Nehcul Belana'nın 197. hutbesinde Resulullah Efendimizin mübarek yaşamının son anlarını şöyle anlatıyor. Allah Resulü başı göğsümün üzerindeyken hayata gözlerini yumdu. Nefesi elime çarptı, elimi yüzüme sürdüm. Onu ben gusül ettim. Melekler bana yardımcı oluyordu. Evin kapısı, duvarı ve avlusu ağlamaya başlamıştı. Meleklerden bir grup yere iniyor, bir grup göğe çıkıyordu. Kulağımda her an yavaşça Resulullah'ın naaşına kıldıkları namazın sesi yankılanıyordu ta ki onu toprağa emanet ettik. İslam dininin büyük peygamberi vefat yıldönümü dolayısıyla dünyanın tüm Müslümanlarına taziyelerimizi sunuyoruz.
Zahrani etme hun ziger ya Resulallah. Hicründen
ben ollam dideter ya Resulallah.
Gehrani etme hun diger ya Resulallah.
Hicrimden ollam dideter ya Resulallah. Ahu va veyla, ahu va veyla, ahu va veyla. Mehzundi Zehra,
ya Resulallah, ya Resulallah.
İlahi peygamberler gönüllerin hükümdarıdır ve beşeri büyük kafileleri hidayete erdirir. Tarihte de belirtildiği üzere ne zaman bir kavim yolunu kaybeder veya ilerlemekten geri kaldıysa, ilahi peygamberlerden biri onların yardımına koşmuş ve onlara yeni bir yol göstermiştir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ilahi peygamberler zincirinin son halkasıdır ve Yüce Allah tarafından insanları hidayete erdirmekle görevlendirdiği ilk günden itibaren pak ve eşsiz varlığı, varlık aleminin semalarında parlamaya başlamıştır.
Bugün Allah'ın seçkin kulu ve peygamberi, İslam peygamberinin dünyevi yaşamının sona ermesinin üzerinden birkaç asır geçiyor. Ancak o hazretin etkisi, yaşadığı 63 yıllık yaşamının çok çok ötesine taşınmıştır. Zira Risaleti tüm beşeriyet tarihini ve beşeri çabaları kapsamakta ve beşeriyetin gelecekte yolunu belirlemektedir. Resulullah Efendimiz emsalsiz bir önderdir. O hazretin talimi her gün sabah saatlerinde yeni doğan güneş misali dünyayı aydınlatır ve davetinin ahengi insanların ruhunu ferahlatarak heyecanlandırır. Selam olsun Resulullah Efendimiz'e ve pak ruhuna.
Senden sonra ata düşer gemlere başım. Gemlerden el gane döner gözde gözyaşım. Yoktu anam, yoktu bacım, yoktu kardeşim. Kim könlümü şad eyleyer ya Resulallah. Ahu va veyla, ahu va veyla, ahu va veyla. Mehzun di Zehra ya Resulallah.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce şöyle buyurdu. Ayrılık zamanı yaklaşıyor ve dönüş Allah'a doğrudur. Benim çağrılma ve Hakk'ın davetini icabet etme zamanım yakındır. Ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıp gidiyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı ve diğeri ıtretimdir. Bilgi Allah bana bu iki Kevser havuzunun başında bana katılıncaya dek birbirinden ayrılmayacağına haber verdi. O zaman onlara nasıl davranacağınızı iyi düşünün.
Bu büyük İslam peygamberinin huzurunda düzenlenen son oturumdu. Allah Resulü o gün ümmetinin geleceğinin yolunu belirlediği için mutluydu. Resulullah Efendimiz o gün etrafında toplananlara şöyle buyurdu. Ey insanlar, şunu bilin ki benden sonra başka peygamber gelmeyecek ve benim sünnetimden başka sünnet olmayacaktır. Kim peygamber olduğunu iddia ederse kendi iddiasıdır ve yeri cehennemdedir. Ey insanlar, kalıcı olabilmek için hakkı inşa edin, dağılmayın ve Müslüman olarak kalın.
İlahi peygamberleri tanımanın en iyi yollarından biri onların ahlaki özelliklerini incelemektir. Büyük İslam peygamberinin en önemli özelliği İslam'ın yayılmasında önemli etkisi olan iyi ahlakı ve şefkatli kelamıydı. Kur'an-ı Kerim'de birçok kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem takdir ediliyor ve yer yer bazı ahlaki özelliklerine vurgu yapılıyor. Yüce Allah peygamberini seçkin huylu, şefkatli, merhametli ve hasene bir örnek insan olarak tanıtıyor. Nitekim ne zaman o hazretten söz edilirse Ali İmran suresinin 159. ayeti akıllara geliyor. Ayetin bir bölümünde şöyle buyurmakta. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et.
Bu ayetten de anlaşıldığı üzere iyi ahlak ilahi bir muhibettir ve katı yürekli ve acımasız insanlar asla insanları cezbetmekte ve hidayete erdirmekte başarılı olamaz. Nitekim insanlara karşı şefkatli ve hoşgörülü olmak onlara yönetmekte önemli rol ifa eden özelliklerdir.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaleti döneminde 23 yıllık samimi çaba, beşeri toplumda ahlak, insaniyet ve adaletten bereketli bir miras geride bıraktı. O zamana kadar barbarlık ve kan akıtmaktan başka hiçbir şey bilmeyen ve ilim ve bilimden nasipsiz kalan Araplar, İslam dini zuhur ettikten sonra aralarında yardımlaşma ve dayanışma ruhu oluşmaya başladı. Allah Resulü varlık alemi ve hayata yeni bir açıdan bakabilen ve kalplerinde yegane Allah aşkını yaratan ve eski kin ve husumetlerin yerine sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir ümmet yaptı. Müslümanların Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mektebinde öğrendikleri ders, iyiliğe, hakka ve fazilete önem vermekti. Buna göre de o hazretin mektebinde nice pak insan yetişti. Salman, Ebu Zer, Ammar, Yasir bu büyük insanların birer örneğidir.
İlahi peygamberlerin en bariz özelliklerinden biri ise şirk, hurafe ve zulümle mücadele etmektir. Allah Resulü'nün bisedi sırasında gaflet ve cahillik Hicaz halkının en bariz özelliğiydi. Resulullah Efendimiz tevhid düşüncesini yaygınlaştırarak o günün toplumunda muazzam bir değişim yarattı. O hazret aydınlatıcı tealimiyle dağınık bir millete yaşamları için yüce bir program sundu. Kur'an-ı Kerim uyuyan beşeriyet için aydın ve açık bir delildi. Böylece zamanla aralarındaki tefrikanın kökleri kurudu ve insanlar birbiriyle kardeş oldu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslami devletin temelini atarken asla makam ve mevki peşinde değildi. O hazret içinde yegane Allah'tan başka hiçbir şeye tapılmayan adalete dayalı bir devlet kurmak istiyordu. Nitekim kurulan İslami devlette hatta gayrimüslimler de belli haklardan ve sosyal sorumluluklardan yararlandılar ve Yüce Allah'ın ve Peygamber'in koruması altında huzur içinde yaşamaya başladılar.
Bu arada insanların İslam peygamberinden sonra en önemli görevi o hazrete itaat etmek ve yolunu ve inancını izlemektir. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Allah Resulü beşeriyeti sapmaktan kurtararak yücelme ve kemale erme yoluna yöneltti ve cahil ve barbar bir kavmi medeni ve kültürlü insanlara çevirdi.
Boş eğer o hesretle ben bağlarım sensiz. Nuh edip alemleri dağlarım sensiz. Ömrüm ne kadar olsa konaklarım sensiz. Sallam dini dehre şerer ya Resulallah. Ahu ve veyla, ahu ve veyla, ahu ve veyla. Mahzun dizara
ya Resulallah,
Kuşkusuz bu mükemmel din sadece zamanın belli bir dönemine özel değil ve Allah Resulüne itaat etmek de sadece yaşadığı dönemle sınırlı değildir. Yüce Allah, peygamberinin büyük ve muazzam kişiliğini insanlar için bir örnek, eşsiz hükümdar ve tüm sosyal, siyasi, iktisadi ve dini alanlarda etkili bir önder olduğunu buyuruyor. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem her türlü bencillikten uzak olan ve Allah rızasından başka hiçbir şey düşünmeyen ve her türlü sapmadan korunan ve insanlara kendilerinden daha fazla yürek yakan bir şahsiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seçkin ve yüce ahlakın mazharı ve ilahi celalin cilvesidir. Hazretin yolunu izlemek İnsanlar için saadet ve kemale erme sebebidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim insanlardan söz ve amellerinde Allah Resulü'nün önüne geçmemelerini buyuruyor. Yine İslam dini günümüz krizde toplumlardan Allah Resulü'nün yolunu ve yüce ahlakını doğru tanımalarını ve onu izlemelerini istiyor.
İslam peygamberi beşerin doğası ve fıtratına uygun olan ve her çağda ve her zaman tüm ihtiyaçlarını karşılayan diri ve cazip bir inancı armağan etti. Özgürlük, insaniyet, sevgi ve insan hakları gibi günümüzde zorbaların ve sultacıların elinde birer malzemeye dönüşen kavramlar, gerçekte Allah Resulü'nün emekleriyle gelişerek anlam kazandı. Resulullah Efendimizin mesajı insanların arasında dostluk, kardeşlik ve adaletin sağlanmasıdır. Bu yöntem ebediyen geçerlidir. Buna göre Allah Resulü saadete kavuşmak isteyenlere en iyi örnektir.
İslam peygamberinin öğretileri öylesine aydınlatıcı ve güçlüydü ki hatta vefatından sonra nuru sönmedi. Ve hakikat peşinde olan insanların yolunu aydınlatmaya devam etti. Özellikle günümüzde zalimler ve dünyayı yutmak isteyen müstekbirler, özgürlük ve insan hakları gibi tabirlerle insanları kandırdığı ve onlarla alay ettiği bir dönemde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi büyük bir şahsiyeti ve parlayan inancına olan ihtiyaç daha çok belirgin hale geldi. İslam peygamberi yılmaz ve muazzam ruhu ile insanları kurtuluşa erdirmek için büyük acılara katlandı ve en son 63 yaşında Hakk'a yürüdü. Ancak dünyada her geçen gün daha parlayan bir nuru geride bıraktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının yıl dönümünde hasretle kendisini anıyor ve başta Müslümanlar olmak üzere beşeri camiaya taziyelerimizi sunuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin vefat yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ederseniz bizleri parsley.com üzerinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal savunma yıllarında değerlerin tecellisi.
Değerli dinleyiciler, kutsal savunma yıllarında değerlerin tecellisi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde maneviyat ve ahlakın kutsal savunma yıllarındaki rolünü ve bıraktığı etkileri ele alacağız.
Thank you. Maneviyat ve ahlak, insanın yaşamına can ve ruh kazandırıp, onu maddi dünyanın kargaşaları ve ahlaki kötülükler karşısında korur. Kendini yaratana yakın gören ve öbür dünyayı kendi kalıcı mekanı olarak düşünen insan, bu dünyada liyakatli ve iyi bir insan olmaya, kalıcı cennette uygun bir şekilde yerini almak için Allah rızasını kazanmaya çalışır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Maneviyat ve ahlak tüm kişisel ve toplumsal faaliyetler ve hareketlerin yönlendiricisi ve toplumun asıl ihtiyacıdır. Bunların olması hayat ortamını tüm maddi eksik yanlarına rağmen cennete çevirir. Bunların olmaması ise tüm maddi imkanlara rağmen hayatı cehenneme çevirir.
Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı savaşta İran cephesinde her şey maneviyat kokup maneviyat renginde idi. O dönemde en güzel ilahi yalvarışlar ve yakarışların tecellisi için fırsat oluşmuştu. Namaz ve Kur'an'ın yanı sıra hak yolunda savaşanlar dua ederek de savaş meydanının zorluklarını alt etmeye çalışıp manevi güçlerini arttırıp sonuçta fiziksel olarak da enerji depoluyorlardı.
Savaş meydanlarındaki askerlerin ve savaşçıların dualar, yalvarışlar, yakarışlar ve gece ibadetleri ülkenin ortamını manevileştirmişti. İslam'ın kahraman ve cesur komutanı Şehit Şemra'nın arifane mırıldanmaları yeni bir irfan ve ilahi aşk kapılarını aralamıştı.
Şehit Şemra şöyle diyordu: "Allah'ım, beni boşluklardan ve bağlılıklardan azat ettiğin için, zulüm ve küfür ile mücadele etmek tadını tattırdığın için, hayatın gerçek anlamını bana gösterdiğin için sana şükrediyorum. Allah'ım, bana tevekkül ve rızanı kazanma nimetini verdiğin için, en zor fırtınalı dönemlerde kaderimle, senin bana mukadder kıldığınla, barışmam için bana verdiğin güven ve huzurdan dolayı şükrediyorum."
Kutsal savunma yıllarının etkileri ve sonuçlarından biri de toplumda ahlaki faziletlerin ve maneviyatın gelişmesiydi. Öyle ki İran toplumunun farklı kesimleri hak cephelerinde mücadele edenlerin davranışları ve tavırlarının etkisi altında kaldı. Savaşın bu yanı kutsal savunma yıllarının en görkemli özelliklerindendir.
Savaşçılar zor ve imkansız görünen görevlerde ve işlerde birbirlerini sollamaya çalışıyorlardı. Komutanlar o kadar mütevazi davranıyorlardı ki onlara ayırt etmek çok zordu. Pilot Şehit Abbas Baba'yı İslam ordusunun büyük komutanlarından ve generallerinden kimi zaman uçuşlarının ardından su tankerinin yanında oturup zor savaş cephesi koşullarında savaşçılara ve askerlere su dağıtırdı.
Irak komutanlarından biri İranlı mücadeleciler hakkında şöyle diyor: "Mayın tarlaları ve mayınlı alanlardan geçip bize saldıran İranlıları görüyorum. Iraklı askerleri ise botlarını çıkararak sessiz sedasız kaçtıklarını görüyorum. Bu askerle savaşmak ne mümkün?" İşte İranlı askerlerin bu faziletli duruşunun doruğu ise 13 yaşındaki bir gencin kendine el bombaları bağlayıp kendisini düşman tankın altına atması ve tankın ilerlemesini engellemesidir.
Kutsal savunma yıllarında maneviyat ve ilahi motivasyon çok büyük bir konuma sahip olup İranlı komutanlar ve mücadelecilerin en önemli güç kaynağı idi. Allah'a tevekkül ederek yorulmaktan uzak kalmak, maneviyat, sade yaşama, samimi ve iddiasızlık tüm mücadeleciler, özellikle de genç İslam ordusu mücadelecilerinden en çok göze çarpan özelliklerdi.
Gençler cephelerde gece namazı kılıp Allah yolunda cihad etmekle övünüyorlardır. Bu onlar için gurur yaratıcı bir durumdu. Onlar kolaya kaçmayıp kayıtsız kalamayarak cephenin ön saflarına katılmak için birbirleriyle rekabete girdiler. Bir genç toprağa düştüğünde aynı aileden başka bir genç onun yerini dolduruyordu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise maneviyatı düşmanın gücü karşısında başarı etkeni adlandırıp şöyle buyurmuşlardı. Bizim karşımızda sırf Irak değildi, Doğu, Amerika, NATO, bölgedeki gerici ülkeler, para, silah, teçhizat ve donanım, taktik, uydu üzerinden haberleşmelerdi. Tüm dünya onlara yardım etti. Ancak bunların tüm zafiyetlere, bütçe açıklarına, teçhizat zafiyetlerine, yapılanma ve örgütlenmede, disiplindeki zafiyetlere, ihtilaflara rağmen İslami İran'ı tam garip bir tampon gibi koruyan güç, onların hedeflerini ve maksatlarını önleyen neydi? İşte dünya bundan büyük bir ders aldı. Bu neyin etkisiydi? Evet, bu maneviyatın etkisiydi.
Kutsal savunma yıllarında Hak ordusunda savaşanlar namaz kılarak Allah'ı hatırlamaya çalışıp namazlarında sorular ve sıkıntıları geride bırakmak için de destek istiyorlardı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de sabır ve namazdan medet umun diye buyurulmuştur. Böylece tam bir inanç içerisinde namaz ve maneviyattan yardım alıp maneviyatlarını geliştirmelerine ilaveten sorunları da çözüyorlardı.
Tahran Radyosu.
İslam ordusu savaşçılarından biri Sahibi Zaman operasyonu ile ilgili şöyle diyor: cemaat namazı kılıyorduk. Dua ve yakarış ıtırı her yerde hissedilebiliyordu. Tugay komutanı, aynı operasyonda şehit düşen Tugay komutan yardımcısı Abbas Ali, sahabetinin elini tutarak sıktı ve şöyle dedi: sizin çocuklarınızın kıldığı namazı gördüm. Eminim bu gece ümmetin imamına güzel bir haber ileteceğiz. Öyle de oldu. İslam ordusunu kahramanlarının büyük baskını ile düşman büyük bir yenilgiye uğradı.
41. Sarallah Tümeni komutanlarından Şehit General Hüseyin Yusufullahi hakkında şöyle anlatılmaktadır: yer içinde kazılmış sipere girer girmez herkesin yere yattığını gördüm. Kesin Iraklı devriyelerle rastladığımızı zannettim. Ancak birden herkesin secdeye kapıldığını anladım. Ardından herkes başını kaldırdı ve iki rekat namazını bitirdi. Çok şaşırmıştım. Hüseyin'i yanıma aldım ve şöyle dedim: ne yapıyorsunuz? O da, kardeşlerim şükran secdesi yaptılar. Bu bizim her gece yaptığımız şeydir dedi. Ben de, neden burada? Bekleyin de geriye dönünce bunu yapın deyince o da, hayır, biz her gece geçide girdiğimizde dönüş yolunda düşmanın mayınlı sahasının arkasında şükran secdesi edip iki rekat namaz kılar ardından döneriz.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunma Yıllarında Değerlerin Tecellisi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Oh,